A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Önemli bir konuyu konuşacağız. Gerçekten bu konuda çok deneyimli bir uzman arkadaşımızla. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Nural Aydın hanımefendi ile bugün fibromiyaljiyi konuşacağız. Öncelikle arkadaşım Nural Aydın hanımefendiye bir hoş geldin diyorum.
Hoş bulduk Mehmet Hocam, teşekkürler.
Nasılsınız, iyisiniz?
Gayet iyiyim, siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz. Bize çok mailler geldi, sorular geldi öncelikle. Ya bu hocam fibromiyaljiyi nedir? Ya biraz söylemesi, okuması da zor. Kötü bir olay mıdır? Nasıl yaparız, nasıl ederiz? O nedenle bugünkü sohbetimizde bunları inşallah detaylı konuşacağız. Tabii bu sohbet konusunun sizlere ulaşmasına emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, teknik ekipteki arkadaşlarımıza ve program yapımcımız Özlem Öztaş hanımefendiye teşekkürü bir borç biliyoruz. Sualleriniz olabilir, katkılarınız olabilir, bizlerin de sizlerden öğrendikleri çok şeyler olabilir. O sebepten dolayı telefon numaralarımızı da vermek istiyorum. Türkiye 0090 Ankara 312 463 3419, Türkiye 0090 Ankara 312 463 3421 diyoruz. Evet Nural Hocam, okuması konuşması zor olan bu fibromiyalji acep nedir?
Fibromiyalji nedir? Peki. Fibromiyalji 25-55 yaş grubu, sıklıkla kadınlarda gördüğümüz yaygın vücut ağrılarıyla, özellikle omurga ağrısıyla giden yumuşak doku romatizmasıdır. Halk arasında kas romatizması olarak da biliniyor aslında. Hı-hı. Devam eden konuda konuşuruz. Hani kronik ağrı sendromu da çok karıştırılır ama fibromiyalji özünde yaygın ağrılı olma durumudur diyebiliriz.
Yani vücutta yaygın ağrılar. Evet. Hep aynı yerde midir hocam?
Hayır, bunlar gezici ağrılar olabilir. Kişinin ağrıyı algılamasında bir takım bozukluklar olmakta aslında burada. O yüzden de kişinin bir gün önce yaptığı faaliyete göre bir gün sonra yaşadığı ağrı da bölgesel değişebilir. Ama genelde vücudun bir yarısında ya sağ ya sol ya üst ya alt gibi sırtta, boyun ve belde yoğun olmak üzere eklemlerde de görebildiğimiz eklemler. Bir ağrı.
Peki bayanlarda, erkeklerde, çocuklarda, yaşlılarda böyle bir ayrım var mıdır görünme sıklığı bakımından? Yani kimlerde özellikle sık görülür?
Bayanlarda erkeklere oranla 5 kat daha fazla görebiliyoruz.
5 kat?
5 kat, sıkı bir 5 evet. kat. Ama çocuklarda ve yaşlılarda da görebiliyoruz. Tabii
görebiliyoruz.
Daha nadir olmakla birlikte.
Peki risk grubu var mıdır? İşte bu kişiler daha yatkındır, daha böyle fibromiyalji bu kişilerde daha sık görülür diyerekten. İşte belli bir hastalık, belli bir coğrafya, belli bir evet.
Coğrafya çok tuttuğu söylenemez ama özellikle mükemmeliyetçi insan yapısına sahip olan kişilerde daha fazla olduğunu biliyoruz. Depresif duygu durumu ya da iş yaşamında mutsuz olan insanlarda yine çok fazlalıkla görülebiliyor.
Onlar biraz daha risk altına
kalır.
Hani şu hani mükemmel hayır demeyi bilmeyen, hayır diyemeyen insanlar
hayır
grubunda.
Hayır demeyi bilmeyen, bir de stresini yönetemeyen insanlar da diyebiliriz aslında bunda. Detaylandırırım. Uyku bozukluğu olan insanlarda mesela çok fazlasıyla görülüyor. Sigara içenlerde çok fazla olan bir şey.
Sigara içenlerde evet. de fazla. Evet, evet. Peki sık mıdır bu? Toplumda sık görülür mü?
Toplumda genel oranı aslında %3 ila 4 olarak bilinir. Ama
aslında bu çok hastalığın düşük değil.
Çok düşük değil ama yüzdesinden daha çok getirdiği aslında maliyeti. Fibromiyalji hastası kendini bir türlü etrafındakilere ikna edemediği için ve ağrılardan dolayı yaptırdığı tetkikler çok fazla dolu gelmez. Ve doktor gezinirler.
Peki bu ağrıları böyle bir ağrı kesici falan alınca rahatlar mı böyle?
Çok da işe yaramaz aslında bu ağrı kesiciler. Yalnızca günü kurtarır, hatta belki saatleri kurtarır. O yüzden de hani iş gücü kaybı maddi manevi olarak toplumsal bir yüktür. En sık görülen ikinci hastalık olarak anılır ağrılar açısından. Evet.
Bizim ülkemiz mi dünya üzerinde?
Dünya genelinde.
Ülkemizde de galiba aynı galiba.
Gayet
skala aynı. Peki hani bir sebebi var mıdır?
Asıl sebebi ya
şundan dolayı olur. Şu mesela şundan dolayı olur. Bunu ortadan kaldırırsak fibromiyalji görülmez gibi.
Okey. Tam olarak sebebi bilinmiyor. Ama başlıca iki gruba ayırmakta fayda var bunu. Yani bir çevresel, bir genetik faktörler diye. Şunu çok iyi biliyoruz. Ailesinde birinci derece yakınlarında fibromiyalji olan bir insanın diğerlerine göre 3 kat daha fazla risk altında olduğu çok sık görebiliyoruz. Diğer yönden çevresel faktörlerde de kişinin geçirilmiş viral bir enfeksiyon, ağrı algılama bozukluğu ama santral sinir sistemi hastalıklarına sekonder ama bir takım viral hastalıklara ama hormonal bozukluklara ama romatizmaya sekonder çıktığını çok şahit oluyoruz. Ve de kişiyi bu hastalıklar fazla hassas hale getirebiliyor. Evet. Ve en çok kabul gören şey de uyku bozukluğu. Denilir ki uykunun evreleri vardır, yüzeyel ve derin uyku gibi. Derin uyku da bizim ağrıyı algılamamızı sağlayan, ağrı eşiğini yükselten endorfin, serotonin tarzı maddeler salgılanır. Ve de eğer kişi sebebi ne olursa olsun uyku bozukluğu yaşıyorsa, en basit örnek loğusa anneler. Derin uyku sürecinde bu maddeler salgılanamadığı için kişinin ağrı eşiği düşer. Yani aslında bizim basit bir çarpmamız da bir ağrıdır.
Evet.
Ama bu ağrıyı biz biraz basınç duyusu, birazcık dokunma olarak algılamamız gerekir normalde. Fibromiyalji hastaları ise bu set değeri düştüğü için onu gürültülü bir şekilde ağrı olarak hissederler. En basit, en masum açıklaması budur herhalde.
Peki bu konuda gerçekten Ankara'da çok sayılı tecrübeli hekimlerden bir tanesiniz. Nural Hanım'a göre, hani teorik bilgiden ziyade pratikte en çok sebebi o, uyku bozukluğunu mu görüyorsunuz?
İnanın en çok bu. Ve de
hani böyle, hani benim tıbbiye bilgilerimden öğrenci, yani sanki böyle stresli insanlarda, işte böyle duygu durum bozukluğu olan insanlarda sık görülür gibi. Yani
depresif insanlarda sık görülüyor. Depresif ve de iş yoğunluğu fazla olan. İş derken illa hani iş yeri gibi düşünmeyin. Mesela ev hanımları kendilerini ifade etmekte zorluk çekiyorlar. Ve bunlardaki en büyük problem özellikle eşlerini, karılarını ya da kocalarını ya da neyse anne babalarını ağrılarından dolayı ikna edemediklerini. Bir süre sonra çünkü ay aman artık senin ağrınla mı uğraşacağız'a dönüyor olaylar. Onlar da bu yüzden hani depresyonları besleniyor. Minör depresyonlar, major depresyona bile dönebiliyor. Ve hatta fibromiyalji,
bir kısır döngüye giriyor.
Ne yazık ki fibromiyalji hastaları yıllarca psikiyatri kliniklerinde atlanmış tanılar olarak da zaman kaybeden hastalar grubu, ne yazık ki.
İrtaplı bağırsak sendromu gibi.
Onları evet evet gibi. Yani semptomlar açısından siz sormadan ben söyleyeyim isterseniz semptomlarda, çünkü uyku bozukluğunun
evet, neler görülüyor. Mesela biz dinleyenler şunu merak ediyordur. Ya hocam benim de omzum ağrıyor, boynum ağrıyor. Aa, ben de mi fibromiyalji oldum? O zaman nasıl tanıyı koyuyorsunuz? Yani size gelen bir hastada hangi şikayetleri dile getirince özellikle o fibromiyaljiden şüpheleniyorsunuz?
Bir kere şikayetlerinin kronik olması lazım. En az 3 ay boyunca sabahları dayak yemiş gibi kalkma, sabah katılığı, tutukluk hissi, halsizlik, yorgunluk, yaygın ağrılar. Az önce dediğimiz gibi bir gün boyun olabilir, bir gün sırt olabilir, bir gün bel olabilir. Gerilim tipi baş ağrısı, migren, kramplar.
Yani migrenle beraber fibromiyalji görülebiliyor.
Tabii görülebilir. Ellerde, ayaklarda şişlik hissi, yüzüklerin dar gelmesi, enerji eksikliği, konsantrasyonda bozukluk.
İşte bizi dinleyenler diye, hocam hepsi bende var.
Odaklanma bozukluğu. Evet. Hasta şey der, daha pratiktim, pratikliğimi kaybettim. Eskisi gibi değilim, işler elimde uzuyor diyebilir. Egzersize dayanıksızlık olabilir. Irritable bağırsak, hassas bağırsak sendromu gibi sık kabız ya da ishal döngüsü olabilir. Enfeksiyona yatkınlık.
Alerjilere belki, değil mi?
Evet tabii tabii, onlar destekliyor. Özünde bir sürü farklı branşı da etkileyebilecek ve birçok hastalıkla karışabilecek ortak semptomları içeren bir hastalık aslında. Bu sebeple de işte psikiyatride olabiliyor bunun adı, işte hassas bağırsak için bir gastroenteroloji kliniğinde de zaman geçirebiliyorlar. İş ki bu hastalık akla gelebilmeli.
Doğru. Peki tekrar bu konuda tecrübeli Nural Hanım'la konuşmak istiyorum.
Sağ olun, çok teşekkürler.
Sizce, daha doğrusu sizin tecrübelerinizde en sık hangi ilk üç şikayeti görüyorsunuz fibromiyalji hastalarında? Böyle en sık üç tane böyle alt alta koyduğumuz hangisi olur?
Sabah kalktığımda açılamıyorum.
Açılamıyorum. Bir.
Dayak yemiş gibiyim, inanılmaz ağrılarım var. Ve hani masaja bile tolere edecek halim yok. Özellikle geceliğin kalktığımda sanki böyle taşlı bir zemine basıyorum. Ayaklarımın altı uyuşuyor diye bunlar ifade ediyorlar aslında. Bu elleri de
bakın,
olabiliyor
bunlar
tabii.
Bunlar benim için çok önemli gerçekten. Çünkü bizde hastalarımız o kadar güzel dile getirirler, kelam ederler ki bazen ben bile not almak ihtiyacı duyuyorum.
Değil o kadar mi? Güzel onlardan tarif çok güzel ederler. Şeyler öğreniyoruz.
Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi peki hasta Nural Hanım'a geldi, bu şikayetini dile getirdi. Nural Hanım bundan sonra ne yapar? Yani kan, idrar, görüntüleme, ne bileyim tomografi, neler yapıyorsa teşhisi nasıl netleştiriyorsunuz?
Fibromiyaljinin asıl tanısı bir kere hasta öyküsü, ikincisi de fiziki muayenedir. Ne yazık ki böyle standart bir laboratuvar testi yoktur. Hani şuna bakalım pozitifse ya da görüntüleme eşittir fibromiyaljı demek gibi. Fibromiyaljı tanısını koymak için aslında diğer hastalıkları eleyerek de gidiyoruz diyebiliriz. Ha ne yapıyoruz? Önce hikayede misal sabah katılığı bizim için çok önemli bir semptom aslında. Romatizmal hastalıklarda sabah katılığını biz genelde yarım saat, bir saat içerisinde maksimum geçmesini bekleriz. Ama bir fibromiyaljı hastası sabah katılığının ta öğlene kadar devam ettiğini söyler. Minik bir ayırıcı noktadır. Bu tarz ipucularla hasta öyküsünden biz bu tanıyı yakalamaya çalışırız. Bir diğer şey, vücudumuzda 18 tane referans nokta var. Eğer bu 18 noktanın 12 tanesi ciddi hassassa bu da tanıya ciddi bir yardımcıdır. Hatta kesin tanı koyduracak kadar önemli referans noktalardır. Ha ne yapıyoruz diğer sonra?
Evet ne yapıyoruz yani özellikle?
Kesinlikle kan istiyoruz.
Belli yerler var vücutta dokunduğunuz.
Evet. Hani buralar neler? Ense köklerinde belli birkaç noktalarımız, boyun ön tarafında, dirseklerimizde, bacak iç yüzlerimizde ve kalça çevresindeki olan bir takım noktalar. Ha bunlar pozitif. İşte hasta öyküsünden de şüphelendik. Mutlaka kan istiyoruz. Bu kan bizim için niye önemli? Hastanın en çok karışabilecek hastalar grubundan iltihaplı romatizması var mı? Bir diğer yönden mineral eksiklikleri mi var? Atıyorum magnezyumu düşük olabilir. Bayan hastalarda yoğun dedik. Bayan hastalar demir eksikliğiyle karşımıza gelebilir. B vitamini eksikliği olabilir. Çinko eksikliği olabilir. Şunu biliyoruz ki ya da hipotiroidi olabilir. Hani tiroid bezi yeterince çalışmıyor olabilir. Vitamin eksiklikleri de bizim ağrı eşiğimizi düşüren faktörler. Yani bazen yalnızca eksiği yerine koymak da hastanın şikayetini geçirebiliyor. O zaman ileri tedaviye gerek kalmıyor. Bu sebeple kanlarımızı da istedik. Eğer ki işte standart hep aynı bölgede ağrı tarifliyor. Misal sürekli belim diyor. Bazen bu noktalarda MR ya da işte tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle tabii aynen bel fıtıkları gibi kireçlenme gibi istemek durumunda kalabiliyoruz. Sıklıkla tabii ki de bunu 2x2=4 diyeceği kadar kesin konuşamayız ama böyle MR'larda normal geliyor genelde bunlarda. Altta öyle koyulmaz.
Zaten dediğiniz gibi aslında bir ayırıcı tanı yapıyorsunuz.
Aynen
şunları
öyle.
Olmasın diyerekten tanıyı bu tarafa
aynen
doğru
hocam,
getiriyor.
Haklısınız. Ve hani bunların hepsini bir topladığımızda evet siz en azından diğerleri değilsiniz ve fibromiyajisiniz diyebilecek konuma geliyoruz.
Yani tedavi neredeyse ekart ederek diğer rahatsızlıkları netleştirme şansı oluyor. Peki bu noktada mesela şunu özellikle ben burada konuklarıma hep sorarım. Mesela sizin hekimliğinizin ilk yıllarındaki fibromiyalji tanısını koymak ya da teşhisini koymakla 2019 arasında bir fark var mı?
Çok fazla fark var. Çünkü ilk hocamın bana söylediği cümleyi hatırlıyorum. Arkadaşlar fibromiyalji eşittir psikiyatrik bir hastalıktır demişti. Tamamen sekonder kazanca yönelik kişilerin ağrılarını kullanarak. Evet bu direkt hocamın söylediği bir laf olarak hatırlıyorum. Ancak şimdi fibromiyaljiye bakışımız çok değişti.
Çok değişti değil mi?
Ki tedavisinde gerek hastaya gerek yakınlarıyla önce bir davranışsal tedavi, onlarla bir görüşme yapmamız lazım. Çünkü bir kere ailesini de ikna etmemiz lazım. Bu bir hastalık. Bu kişi bu ağrıyı uydurmuyor. Elinde olan bir şey değil. Önce bunu ifade ettiğimizde zaten hastayı kazanıyorsunuz. Aa evet nihayet yıllardır ilk defa bana biri inandı oluyor. Diğer yandan tedavide neler yapıyoruz kısmında?
Onu soracağım. Yani şöyle anlattığınız olgularda hep şunu düşünüyorum. Sohbetin başında da konuştuk. Birçok disiplini, birçok ihtisas dalını, işte psikiyatri, gastroenteroloji. Olaya da böyle yaklaşıyoruz
kesinlikle,
değil mi özellikle?
Kesinlikle.
Tedavi de böyle şekilleniyor.
Aynen öyle hocam. Bir hani
davranışsal tedavi. O zaman tedavi nedir? Onu konuşalım.
Evet. Bir hani medikal ilaç bazlı tedavi. Bir de davranışsal tedavi olarak ikiye ayırmak lazım. Hani sebeplerinden gidip aslında tedavi ediyoruz. Ne dedik? Uyku bozukluğu. O yüzden bizim uyku hijyenini sağlamamız lazım. Uyku hijyeni demek ne demek? Kişi mümkün olduğu kadar şu teknolojiden akşam saatlerinde uzaklaşmış, ne kadar yapabiliyorsak günümüz koşullarında. Mümkün olduğu kadar aynı saatte. Loş bir ortam olabilir ya da karanlık bir ortamda. Belki yatağa gitmeden bir saat önce alınmış hafif bir duş. Duş sonrası belki ufak minik esneme egzersizleriyle. Mümkün olduğu kadar ne kadar başarabilirsek stresten uzak bir ortamda kendimizi uyumaya zorlayabiliriz. Uyku rehabilite edilebilen, öğrenilebilen bir şey. Hani başta belki yattığınız gibi uyuyamayacak olabilirsiniz ama süreç içerisinde sebat ederseniz gerçekten o uyku hijyenini yakalayabiliyorsunuz.
Evet, bir uykuyu düzeltiyoruz.
Bir uyku. İki, sigara içmek. Evet. Çok önemli gerçekten. Yani tetikleyici bir faktör olduğu için hem sigara içmeyin hem de pasif içici de olmayın diyoruz. Etrafı bu şekilde arındırmak lazım. Zaten bu kişiler enerji eksikliği çektiği için spor çok önemli tedavide. Hatta en etkili tedavi yöntemi doğal endorfini tetiklediği için. Zaten vücutta eksik olanı yerine koymamız gerektiği için serotonin ve endorfin haklısınız. Spora yönlendiriyoruz. Ama sporu da bir fibromiyalji hastasını bir saat gönderin. Hadi işte bir saat ağırlık çalış, koşu çalış vesaire. İnanın ertesi gün yataktan kalkamaz.
Evet.
Bu sebeple de deriz ki hayatınızdaki rutin işlerinizi de sporunuzu da bölerek yapın. Belki sabah bir 15 dakika yürüyüş, belki akşam bir 15 dakika bisiklet gibi. Yemeğe misafir mi çağıracaksınız? Aynı anda oturup bütün yemekleri yapmaya kalkmayın. Hakikaten bölün. Sonra gerçekten hiçbir şeye enerjiniz kalmaz diye. Özünde kendinizi şımartın deriz. Bu bir yer nokta.
Evet.
Hani stres kontrolünde belki nefes egzersizleri işe yarayabilir. Yoga, pilates gibi vücudu hem gevşetmeye hem esnetmeye yönelik şeyler tercih edebiliriz. Aerobik egzersiz dediğimiz özellikle oksijenin tüketebileceğimiz yürüyüş olabilir, bisiklet olabilir gibi ve mümkünse dışarıda tercih edilmeli bu tarz aktiviteler hastaya iyi gelir. Yüzmek çok iyi olabilir. Uykudan önce hatta saat 6-7'den sonra kafein tüketimini sıfırlamak da fibromiyalji hastalarının tedavide kendilerine yapabilecekleri en büyük faydadır.
Harika.
Gelelim ilaç tedavilerine. Biz hani yine uyku bozukluğundan yola çıkıp antidepresanlar verebiliyoruz. Antidepresanların esprisini hastalara iyi anlatmak lazım. Çünkü direkt hocam ben kullanmak istemiyorum, ben deli değilim ya da işte ben depresyonda değilim gibi defansif bir yaklaşımda olabiliyorlar. Onlara bunun kesinlikle uykuyu düzenlemek amaçlı olduğunu, yüzeyel derin uyku siklusunu yakalamak istediğimizi ifade etmemiz
doğru
lazım.
Doğru anlatmak evet. Aynen, aynen. Dair.
Bir diğer şey magnezyum. Magnezyum artık ağrılar üzerinde çok etkili bir mineral olduğunun farkındayız.
O peki özellikle de seviye kontrol ediyor musunuz kandaki?
Ediyoruz. Kanda hani 2 bizim baz değerimizi aslında 2 normal bir değer sayılsa da onun aşağısındaki tüm değerlerde ekstra veririz ama üstünde bile olsa,
her gün bile olsa, evet.
Aynen, her gün olmasa bile en azından gün aşırı mutlaka magnezyum takviyesi alın ya da magnezyum içerikli lifli gıdalar tüketin takibinde bulunuyoruz. Çünkü semptomlarda bahsettiğim gibi misal bu hastalarda kramp da çok görüyoruz.
Değil mi?
Magnezyum krampta da çok etkili çok bir etmiş. Şey. Yani hem semptomlara yönelik çalışmış oluyoruz hem de ağrı eşiğini yükseltmeye yönelik.
Şeker regülasyonunda da çok önemli.
Evet, haklısınız. Antidepresanlar da işe yaramadı. Ha bu arada ağrı kesici kas gevşeticiler gerçekten çok tavsiye ettiğim ilaçlar değil. Çünkü ağrı kesicilerin mideye ve karaciğere ciddi bir yükü de var. Ve de bu kişilerin gerçek ağrısı yok diyebilirim. Yani dediğimiz gibi ağrı algısı bozuk olduğu için ağrı kesicinin hizmet edeceği bir şey yok.
Sadece şikayeti
evet. Çok, o sebeple çok
köken oradan kaldırmayan evet.
Aynen. Bir üst grup ilaçlarımız var bizim. Santral sinir sistemi etkili. Bunlar doktor kontrolünde dikkatli kullanılması gereken ilaçlar. Çünkü bağımlılık yapıcı ya da uykuya meyil edici ya da sersemletici yan etkileri olabiliyor. Ama gerektiğinde bu tarz ilaçları da hastalarımıza başlamamız gerektiği oluyor tabii.
Evet. Yani sonuçta bir kombinasyon.
Aynen
değil
öyle
mi?
Hocam.
Bilişsel yaklaşım, davranışsal yaklaşımlar, ilaç medikal tedavisi, efendim işte spor ekleniyor. Bir de özellikle bir şekilde gerekirse hani bilgilendirmek babında.
Çok önemli.
Peki bu noktada hani tedaviye cevap nasıl? Ne kadar sürede şikayetler azalmaya başlıyor? Tamamen yok oluyor mu mesela? En çok dinleyenlerim bunu merak ediyordur.
Şöyle, bu birazcık da kişi bazlı aslında. Hı-hı. Bir kere hani en başta söylemem gerektiğini unuttum galiba. Fibromiyalji araz bırakan, deformite bırakan bir hastalık değildir. Hı-hı. Hasta bunu bilmeli. En kötü yaşayacağı semptom sürekli ağrı çekmesi. Hı-hı. Bu da tabii ki de günlük yaşam aktivitelerini etkiliyor, hı-hı, ve hı-hı, hastanın moodunu düşürüyor. Bu süre zarfında hani tamamen geçen fibromiyalji hastam var mı? Evet, var. Hı-hı. Ama hiç cevap alamadığım hastam var mı? O da var. Çok, hı-hı, geniş bir yelpaze.
Değil mi?
Nasıl ki tıpta her hani bir cümle vardır, siz benden daha iyi bilirsiniz. Mesela, hocam hastalık yoktur, hasta vardır deriz. Hı-hı. Her hastaya bireysel yaklaşmamız lazım.
Çok doğru.
Yani o kişinin o depresyonunu besleyen, o mükemmeliyetçi yapısını, hı-hı, besleyen evde farklı bir faktör vardır. Belki bizim göremediğimiz, ulaşamadığımız.
Ya da paylaşmadığı.
Ya da paylaşmadığı. O hastayı tedavi etmemiz zor olabiliyor. Hı-hı. Ama hasta %100 biat ederse, hı-hı, dediklerimizi yaparsa evet cevap alıyoruz.
Cevap alıyorsunuz, aynen, değil mi? Hemen bir çırpıda aklıma geliverdi. En küçük yaş grubunuz kaç oldu şimdiye kadar tecrübe ettiğiniz?
13.
13.
Evet.
En yüksek?
70 küsürdü.
70 küsürlerde,
evet,
oldu.
Tam yaşını, evet, hatırlamamakla birlikte. 13 yaşta da şey stresi vardı. TEOG sınavı.
Doğru. Yine bir stres
kökeni.
Bir
ailesel beklenti.
Yine bir stres kökeni, evet, değil mi bir şekilde? Hı-hı. Peki şöyle bir de tecrübeleriniz oldu mu hiç? Yani şu yiyecekleri tükettiği vakit artıyor. Ya da şu olayları yaptığı vakit artıyor. Yani özellikle kişinin günlük mesele aktiviteleri, günlük gıda beslenmeleri de tetikler mi?
Aşırı karbonhidrat tüketimi destekleyen bir şey. Yani semptomları arttıran
bir şey.
Arttıran
bir şey, değil,
evet,
mi?
O yüzden lifli gıda.
Azal sözü sigara özellikle,
evet,
arttıran
bol
şey.
Bol sıvı tüketimi çok önemli. Kafein, hı-hı, tüketiminin artması semptomları yine arttıran bir şey.
Kafeine bir kısır döngüye giriyor.
Kısır döngüye giriyoruz hocam.
Peki bu noktada hani yine bir koruyucu hekimlik Serde var tabii, hemen onu da sorayım.
Tabii lütfen.
Fibromiyaljiden bu semptomu yaşamayan, bu şikayetleri olmayan bir insan nasıl korunabilir? Fibromiyaljiden korumak için adımlar atılabilir mi? Mümkün
tabii
mü?
Ki atılabilir. Bir kere hayatımıza kıvamlı, hı-hı, yıllarca devam ettirebileceğimiz sporu dahil etmemiz, hı-hı, lazım. Evet. Hani bu nokta hep
çok yanlış, basite indirgenir,
evet,
çok göz ardı edilir.
Yani insanların spor yap deyince gidiyor, saatlerce salonda vakit geçiriyor, kendini sakatlıyor, sonra geliyor hocam spor yap dediniz, al işte bak
ya
ne oldu
diye. Ya da rekabetçi
diye,
işte voleybol, şey, aynen, basketbol, futbol gibi halı sahalar,
evet,
falan.
Yani o yüzden diyoruz ki eğer siz işte genelde bu hastalık kaç yaşında dedik, 25-55, evet, ve sıklıkla gördüğüm yaş bandı da 30-40'larda başlıyor. Artık kompetitif böyle bahsettiğiniz, hı-hı, gibi voleyboldur, basketbol gibi böyle bir geçmişimiz de yoksa, hı-hı, travmaya çok açık sporlar bunlar. Onlara özellikle diyoruz ki bireysel sporları tercih edin. Yürüyüşünüzü yapın,
değil
esnetmenizi,
yüzme
yapın,
gibi,
yüzün. Evet, bu, hı-hı, kadar iddiaya gerek yok. Yani 70 yaşında da yapabileceğiniz şeyler olsun bu sporlar. Gidip, hı-hı, de bir bungee jumping yapmayın diyoruz azinde.
Evet.
Spor dedik. Sigara hep, hı-hı, ne yazık ki söylüyoruz ama, hı-hı, hani bu artık bizim toplumsal bir sorumluluğumuz olduğunu
biz
düşünüyorum.
Biz de evet düşmanıyız.
Evet, aynen aynen.
Sohbetlerimizde hep bunları söylüyoruz.
Evet, evet, ve uyku hijyeni.
Uyku hijyeni.
Teknoloji. Teknoloji bağımlısı olduk. Yani birçok insan yatakta yanı başında o telefonu taşıyor.
Hı-hı.
İnanın çok etkiliyor bilinçaltımızı. O yüzden, hı-hı, mümkün olduğu kadar dönelim şu eski alarm saatlerimize.
Değil mi?
Kalkabiliriz, efendim, kullanabiliriz. Bu kadar imkansız
çok
değil.
Çok haklısınız, çok haklısınız. Hatta ben bir önceki birkaç defa sohbetimizde biz uykuyu konuştuk. Orada çok ilginç mesela, hani değil akıllı işte telefonlardan, akıllı tabletlerden, o yatak odalarında televizyonlardan. Hatta son zamanlarda yatakta kitap okunulması dahi istenmiyor.
Evet.
O noktada alert gerçekten, evet, için, kesinlikle. O aktivasyonun başka bir yerde olması gerektiği, hı-hı, uyku odasının, yatak odasının sadece uyku noktasında bilinçlenmesi söyleniyor.
Bir tek buna ekleme yapabilirim. Hafif bir müzik deniyor.
Tabii, tabii. Tabii olayın tabii bir de uyku getiren içe süt gibi, yoğurt gibi gıdalar almak, az önce bahsettiğiniz alıp duş almak da bunlar rahatlıyor. Şimdi tabii hep böyle fibromiyalji konuştuğumuzda hemen aklımıza bir kronik yorgunluk hastalığı, kronik yorgunluk sendromu gibi bir şey. Aynı mıdır fibromiyalji ile?
O kadar benziyorlar ki birbirlerine ama böyle minik nüansları var.
Aynı değildir.
Aynı değil, kesinlikle aynı değil. Kronik yorgunluk sendromunda öncelik yorgunluktur. Fibromiyajide asıl semptom ağrıdır.
Peki tükenmişlikle aynı mıdır kronik yorgunluk?
Neredeyse.
Neredeyse, evet.
Kronik yorgunluk sendromunda fibromiyajiye ilaveten ya da farklı olarak grip benzeri bulgular yer alır. Boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, böyle sanki viral enfeksiyon geçirmiş gibi ateş eklenebilir. Ama subfebril dediğimiz çok yüksek dozda tipik bir enfeksiyon tablosu gibi düşünmeyin. Ağrılı lenf nodları olabilir, biraz kilo kaybı bile olabilir. Bu sebeple de fibromiyajda bu tarz semptomları hiç beklemeyiz. Mutlaka bir dahili açıdan değerlendirilmesi lazım.
O zaman şöyle mi anlıyorum? Kronik yorgunluk sendromu fibromiyajın tüm belirtileri artı bunlar.
Aynen. Ve hasta özellikle yorgunluğunu daha çok ifade ediyorsa.
Ön plana çıkartıyor. Evet. Tedavi yaklaşımları tabii aşağı yukarı.
Ortak çok fazla yaklaşımı var. Ama bu boğaz ağrısı, grip benzeri bulgulardan dolayı bazen antibiyotik gereksinime kadar ya da farklı tedavi yöntemleri gerek oluyor. Tedavide aslında atladığım ve branşım olarak en önemli şeylerden biri fizik tedavi. Ya da başka ne yapılabilir kısmı.
Kaplıca falan öneriyor musunuz?
Evet, kaplıca işe yarıyor ama fibromiyajı hastasının tanısı konulur konulmaz hemen hadi gidin fizik tedavi olun asla demiyoruz. Çünkü yaygın ağrı dedik zaten. Önce bizim diğer tedavilerle bir kere süzgeçte kalan ağrıyı tespit etmemiz lazım. Son noktada yalnızca sırtım diyorsa artık evet fizik tedaviye mutlaka alıyoruz. Ve genelde ideal süresi ilaçların ya da davranışsal tedavilerin etki etme süresi 2 ay gibi bir süre oluyor. Fizik tedavi işe yaramazsa ve veya enjeksiyon tekniklerimiz var. PRP gibi, Prolo gibi, ozon gibi, nöral terapi gibi. Mutfağımız o konuda çok zengin.
Yo, bizim fiziksel tedavi ve rehabilitasyon şeyimiz Türkiye'de çok gerçekten başarılı gerçekten.
Aynen öyle. Sağlık turizmimiz de bu konuda çok gelişti.
Siz de onların bir neferisiniz. Ben tebrik ediyorum gerçekten. Ama hocam şöyle bizi bir kesmedi bu sohbet. Çünkü şu kronik yorgunluk sendromunu çok çok merak ediyordur dinleyicilerimiz. İnşallah sizden bir sözümüzü alalım. Tekrar gelmek noktasında davetimizi inşallah kırmazsınız bir daha bizi ilgilendirirsiniz.
Beni davet ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür
ben
ediyorum hocam.
Ben bu güzel sohbetin çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.
Evet efendim. Çok sık görülen, gerçekten adını hastalarımızın dahi tam koyamadığı bir rahatsızlığı konuşmaya gayret ettik. Fibromiyajiyi konuştuk. Bir sonraki hafta yine yeni bir konuda yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz efendim.
A'dan Z'ye sağlık.